Evet, Luka 4. Luka 4. bölümdeyiz. Biliyorsunuz, yeni gelenler için söyleyebiliriz. Bir eski antlaşmadan, bir yeni antlaşmadan devam ediyoruz. Yaratılış kitabı 12. bölümde bıraktık. Oraya uzun zamandır daha uğramış değiliz. Ama herhalde 13, 14, 15'te böyle devam edeceğiz. İleriki, belki önümüzdeki yılda başlayacağız ona. Ama şimdi Luka'dan da, yeni antlaşmadan da bir kitap seçtik. Luka kesimini seçtik. Ve oradan da 4. bölüme kadar gelmiştik. Ve geçen hafta bildiğiniz gibi fazla ilerleyemedik. Çünkü bir konuyu, önemli olan bir konuyu, tabii ki sizin de bildiğiniz bir konuyu, Rabbin sözünün gerçekten güvenilir olduğunu vurgulamak açısından bir iki sözle onu açıkladığım için konuma tam olaraktan giremedim. Girdim ama fazla ilerleyemedim. Onun için 16. ayetten 21. ayete kadar olan o parçayı ele almaya çalışmıştık anımsarsanız. Oradaki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Geçen pazar günü zamanın yetersizliğinden dolayı paylaştığım noktaya kadar, geçen hafta işittiğiniz o parça hakkında ne duyduysanız aklınızda ne kaldı? Ben size yardımcı olmak için söyleyeyim. Birinci nokta, bu İsa'nın tapınakta Yeşaya 61. bölümden okuduğu o ayetler nasıl bir mesaj veriyordu bize? 3 noktayla onu açıklamıştım. Ve ikinci nokta olarak sen Rab İsa Mesih'in, Rabbimizin kendine özgü ve bizde de olması gereken 3 ayrı özelliğini burada dile getirmiştim. Lütfen söyleyebilir misiniz? Birinci kısmını en azından ben söyleyeyim. İkinci kısmı daha kolay çünkü. Birinci kısmı belki zor olabilir.
Not almışım.
Evet. Söyle bakalım o zaman.
Kiliseye düzenli gitmek.
Yok, o birinci noktadan. Yani o parça, o 21 ayetlik İsa'nın daha doğrusu 17-18'den itibaren okuduğu 3-4 ayet içerisinde yer alan, Yeşaya 61'den okuduğu o ayetlerin mesajı neydi? Birinci nokta olaraktan söylemiştim ki buradaki olay sadece Luka 4. bölümde yer almış olması. Birinci nokta bunu söylemiştim. Luka 4. bölümde yer almış olması. İkinci olarak da buradaki ayetler Rabbimizin yapacağı hizmeti ve ne amaçla gelmiş olduğunu bize açıklıyordu. İkinci nokta bu. Ve üçüncü noktada İsa Mesih'in 61. bölümden, Yeşaya 61'den okuduktan sonra söylediği söz, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir sözleriyle neyi söylemiş oluyordu? İsrail'in, yani sizlerin beklediği Mesih aranızdadır mesajını açıkça söylemiş oluyordu bu ifadeyle. Bu birinci noktamız. İkinci noktamız, senin şu anda ilk noktasını söylediğin gibi, İsa'nın 3 önemli özelliği vardı. Ve bu 3 önemli özelliğin bizlerde de olması gerektiğini söylemiştim. Neydi onlar? Birincisi, değil mi? İsa Mesih her cumartesi günü o dönemde var olan havraya da sinagog dediğimiz toplanma yerine gidiyordu dedik, değil mi? Gidiyordu. Ve ikinci nokta
dua etmek
dedik. İsa Mesih sadece havraya gitmekle kalmadı. Aynı zamanda da dedik ki dua eden biriydi. Babasıyla baş başa kalıyordu. Zeytinlik Dağı'na gidiyordu diye söylemiştik, değil mi? Zeytinlik Dağı'na gitmesinin nedeni neydi? İsa'nın babasıyla baş başa, Tanrı'yla baş başa kalıp dua etmekti. Ama üçüncü nokta, o da çok önemliydi. Bu da çok önemliydi. Bildiklerini, yani kendisinde var olan zenginliği başkalarına aktarmak. Bu 3 nokta çok önemli, bizim hayatımızda da olması lazım. Hacı en azından telefonda tanıdıklarına bu Kurban Bayramı'nın Kurban Bayramı'nı bir vesile olarak kullandı. İsa'nın kurban olduğunu mesajını verdi. Bir mesaj verdi hiç olmazsa. O da güzel bir mesajdı. Demek ki bizler havra yok, sinagog da yok ama bugün kilise var. Demek ki kiliseye gelmek, her pazar kiliseye gelmek düzenli bir şekilde hepimizin hayatında kopmaz bir parça haline gelmiş olması lazım. Kilise bize dedik ya sıkıntı vermeyecek, bize güçlük vermeyecek, sevinç içerisinde coşkuyla toplantımıza katılacağız. Benim için katılınmıyor ya da buradaki bir kardeş için katılmıyorsun. Buraya da Rab için katılıyorsun, onun sözü için katılıyorsun. İkinci nokta, hayatımızın her alanında her zaman dua olması lazım. Dua bizi Tanrı'ya yaklaştırıyor. Hayatımızda nasıl ki her şeye zaman ayırıyorsak, duaya da düzenli bir şekilde zaman ayırmamız lazım. Örneğin Sami burada ifade etti. Gerçekten onun için de dua edelim. Tanrı onu bulunduğu yerde verdiği hizmette bereketlesin, yararlı kılsın diye. Aynı zamanda da burada paylaşılan dua konuları var. Kız kardeşimiz paylaştı, o kardeş paylaştı, Dilek paylaştı. Değil mi? Hepimiz paylaşıyoruz bir takım şeyler. Hala Zeynep ve Tahir'in araba, büyük bir araba arıyor olmaları bir ihtiyaçtır. Hepimizin değişik ihtiyaçları var. Ve teşekkür olsun dualarımızın içerisinde. İstekler olsun ve gerçekten aynı zamanda da dileklerde olsun, Rabbin önüne getirebileceğimiz dileklerde olsun tabii ki. Ve üçüncü noktada dedik, bu da çok önemliydi. Üçüncü nokta, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi başkalarına aktarmak. Ve onun için dedik ya, evet, İsa her zaman kendinde var olanı başkalarıyla paylaştı. Bizler de aynı şekilde Rabbin sözünü okuyoruz, değil mi? Vaazları işitiyoruz ya da kendimiz okuyoruz. Mutlaka Rabbin sözünü okurken bir şeyler elde ediyoruz, kazanıyoruz. Bir kazanımlar var, değil mi? O kazanımları içimizde tutmayacağız. Akarsu olacağız, göl olmayacağız ama tersine akarsu olacağız, akacağız, aktıkça tekrar alacağız ve tekrar akacağız. Ve ne olacak? Başkalarını da bir şekilde beslemiş, teselli etmiş, desteklemiş olacağız. Onun için değerli kardeşler, sizlerin burada paylaşımları çok önemli. Sizlerden ricam, her pazar hafta içerisinde okuduğunuz ayetler size ne verdiyse, size ne kazandırdıysa gelin onları burada paylaşın. Buna hepimizin ihtiyacı var dedik ve bu şekilde ne yaptık? Noktaladık, değil mi? Noktaladık. Şimdi kaldığımız yerden belki devam edebiliriz. Tekrar ben o 21 ayeti okumak istemiyorum. Zaman açısından. Kaldığımız yerden, nerede kaldıysam oradan itibaren sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdi yine bir cumartesi günü, sep günü, Rabbimiz sinagoga gidiyor. Ve sinagogta kendisine bir tomar veriliyor. Bu tomar hangi tomar? Yeşaya kitabını bir tomar halinde İsa'nın eline veriyorlar. Rabbimiz de ne yapıyor? Aldığı tomarı açıyor ve bakıyor. Oradan o tomar içerisinde 61. bölümden İlk ayetlerini, 61. bölümün ilk ayetlerini ne yapıyor? Okuyor. Şimdi biliyor musunuz Yeşaya kitabında kaç bölüm var? 66 bölüm var. Şimdi ben şu soruyu pratik olaraktan sorma gereği duyuyorum. Acaba İsa tomarı eline aldığında neden özellikle 61. bölümü açtı da okudu? 66 bölüm içerisinde okunması gereken orası mıydı sadece? Niye 4. bölümden okumadı, 15. bölümden okumadı? Birçok bölümler olmasına karşın, birçok okunması gereken kesimler olmasına karşın, özellikle 61. bölümün ilk ayetlerini okuma gereği duydu sevgili kardeşler. Neden? Bir fikriniz var mı? Evet. Değil mi? Çok güzel. Yani biz buna aslında bakarsak 21. ayete bakarsak orada diyor ki dinlediğiniz bu yazı, hangi yazı? İsa'nın okuduğu, o ilk ayetlerde okuduğu o peygamberlik sözlerinin yerine geldiğini, onların gerçekleştiğini bu ifadeyle bize açıklanıyordu. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Yani benim hizmetim başladı. Özgürlük yılını ilan etme dönemi başladı. Yani bir şekilde İsa ne yaptı? Eski antlaşmada yer alan, bunu biraz geniş bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. Özgürlük yılı olarak ifade edilen ve sadece 50 yılda bir kez kutlanan bu özgürlük yılına İsa lütuf yılı, özgürlük yılı, inayet yılı neyse o yıla sahip çıkıyordu. Yani kendine mal ediyordu, kendi olduğunu söylüyordu ve bunu açık bir şekilde orada herkesin önünde ilan ediyordu Rabbimiz. Gerçekten de özgürlük yılı başlamış ve kurtuluş vaadi İsa Mesih aracılığıyla, onun verdiği hizmet aracılığıyla yerine gelmiş oluyordu sevgili kardeşler. Şimdi bu insanlar İsa'nın bu sözleri karşısında çok hayran kaldılar değil mi? Büyük bir hayranlıkla ona baktılar ve ona bir şekilde övgü sözleri yükselttiler. Ama bunun pek uzun sürmediğini görüyoruz. İleriki ayetlere baktığımız zaman. Onlar tabii ki hayranlıkla baktılar ama bir açıdan da şok da geçirmişlerdi. Şimdi o kişilerin hayranlıkla İsa'ya bakmış olmalarının nedenini ben şununla bütünleştiriyorum. Yuhanna 1. bölüme baktığımız zaman 14. ayete orada şu ifade kullanılıyor. Gerçekle ve lütufla dolu olan diye ifade ediyor. Yani Rabbimize hayran kalmış olmalarının nedeni Rabbimiz inayet, kayra ve gerçekle doluydu. İnayet ve gerçekle dolu olması onları hayran bırakmıştı. Onlar şaşa kalmışlardı sevgili kardeşler. Oradaki kişiler Rabbimizi tanıyorlar mıydı? Tanıyorlardı tabii ki. Çünkü çocukluğunun geçtiği köye gelmişti. Nasıra kentindeydi değil mi? Tabii ki tanıyorlardı. Ama ne için, nasıl tanıyorlardı? Ki onu ileriki ayetlerde görüyoruz. Yusuf'un oğlu olaraktan tanıyorlardı. Yani Meryem bakire iken, daha kız iken hamile kalmıştı. Bir ilişki yoktu ama Yusuf Meryem'e nişanlıydı. İsa hamile kaldı. Şimdi bizim kendi kültürümüzde de olduğu gibi daha nişanlısın ama hamilesin. Ne olur? Onun bunun çocuğu derler değil mi? Affedersin. Suçlarlar, yargılarlar, aşağılarlar. O insanların gözünde İsa, Yusuf bir marangozdu. İsa da marangoz olaraktan çalıştı değil mi? 30 yaşına kadar. Demek ki marangoz parçası, onun bunun çocuğu affedersin değil mi? Kendini ne ilan ediyor? Beklenen Mesih olaraktan ilan ediyor. Bu korkunç bir şey. Bu dehşet verici bir şey. Onun için bu insanlar gerçekten, yani daha sonraki ayetlerde göreceğiz, öfkeyle kudurmuş bir şekilde İsa'ya saldırmaları, onu tepenin yabancına götürüp uçurumdan aşağıya atmak istemelerinin nedeni bu. Yani onlar büyük bir arzu içerisinde gelecek olan Mesih'i bekliyorlar. Bir marangoz parçası Mesih benim diyor. İşte karşınızda dikilmiş duruyorum. Sen kafayı mı yedin dercesine? Değil mi? Onun için bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi ilk ayete bakıyoruz. Ne diyor ilk ayet? Rabbin ruhu üzerimdedir diyor. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Şimdi biz kutsal kitaba baktığımız zaman şunu görmek mümkün. Rabbimiz sürekli böyle yoksulların yanındaydı. Değil mi? Yoksullara el uzatan, onlara destek veren bir kişi konumundaydı. Hatta bir keresinde şölen hakkında konuşurken, bir öneri, oradakilere bir öneri getiriyor. Ne diyor? Diyor ki, örneğin baktığımız zaman Luka 14. bölümün 13. ayetine, ziyafet verdiğiniz zaman diyor, yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Yani insanın, toplumun dışladığı, bir hiç olarak gördüğü o zavallı insanları o şölene çağırın diyor. Tamam, o oradaki o sözlerin bir içeriği vardı, bir amacı vardı tabii ki. Ama burada ben şunu söylemek istiyorum. Rabbimizin yoksullarla yakından ilgilendiği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Bu kesin. Bırakın onu, Rabbimizin kendisi bile fakirdi. Yoksuldu. Hatta bir keresinde çok güzel bir ifade kullandı. Matta 8. bölüme baktığınız zaman 20. ayete çok ilginç bir ifade kullandı kendisiyle ilgili olaraktan. Matta 8 ayet 20. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var diyor. Hayvanların bile kafasını sokacak bir yuvası var diyor. Ama insanoğlunun başını yaslayacak yeri bile yok. Başını yaslayacak yeri bile yok. Hayvanların ini var, hayvanların yuvası var ama Rabbimizin başını yaslayacak yeri bile yoktu. Yani buradan anlıyoruz ki gerçekten Rabbimiz yoksul bir kişi olarak hizmetini sürdürdü, yaşamını yoksul olaraktan devam ettirdi. Ve hizmet ederken hiçbir şekilde kalabileceği bir yuvası yoktu. Ama hamdolsun bizim hiç olmazsa kafamızı sokabileceğimiz bir yuvamız var değerli kardeşler. Dünyaya geldiği zaman bile yemlikti yatacağı yer. Başka bir yer yoktu Rabbimizin, hamdolsun. Onun için burada bunu söyleme ihtiyacı duydum. Ama burada asıl yoksulluk ile ifade edilen söz aslında fiziksel anlamda yoksulluğu anlatmadığını size açıkça söylemek istiyorum. Çünkü Rabbimiz yeryüzüne geldiği zaman yoksulların cebine bir para koymadı değil mi? Yoksulların ihtiyacını gidermek için onlara birer kese altın da dağıtmadı. Onun gelişi fiziksel anlamda yoksul olan, sıkıntı, parasal yönden sıkıntı çeken insanları biraz daha refaha ulaştırmak için değil, ondan çok daha önemlisini yaptı. Başka bir zenginliğe ulaştırmak için Rabbimiz geldi. Ruhsal zenginliği, ruhsal zenginliğe ulaştırmak için. Onun için kutsal kitapta bu ifadeyi anlayabilmek için ben sizi dağdaki vaaza götürmek istiyorum. Çünkü dağdaki vaaza baktığımız zaman Rabbimizin Yeşaya 61. bölümden okuduğu sözlerde neyi anlatmaya çalıştığı, neyi söylemeye çalıştığını anlamak çok daha kolay olacak. Matta 5. bölüme bakarsak. Çok çok önemli bir bölüm. Dağdaki vaaz. Aslında gerçekten bir gün o konuyu sadece ele almak istiyorum. Uzun bir konu ama İsa'nın dağdaki vaazın içeriği müthiş derecede zengin. 3. ayette bakın ne diyor. Matta 5 ayet 3. Diyor ki ne mutlu ruhta yoksul olanlara, bakın demiyor ne mutlu yoksul olanlara desek o zaman fiziki anlamda bir yoksulluk olur. Ama burada diyor ki ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Demek ki göklerin egemenliği demek Rabbin yanında olmak demek. Cennette Rab ile birlikte Sami'nin ifade ettiği gibi diş çekiminin olmadığı, ağrıların olmadığı, değil mi? Sıkıntıların olmadığı bir ortam olan Rab ile birlikte olmak için ruhta yoksul olmak lazım. Bu ne demektir ruhta yoksul olmak? Yani kendinin çaresiz olduğunu görmek, kendinin güçten yoksun olduğunu anlamak, günahtan dolayı bir bitmiş durumda olduğunu görmek ve Rab'be boyun eğmek anlamında. Ruhta yoksul olmak. Onun için Yunancasına baktığımız zaman sevgili kardeşler, yoksulluk ifadesi için kullanılan söz Phytos sözü diye bir söz kullanılıyor. Ve bunun tam anlamına baktığım zaman şunu bize açıklıyor. Eli ayağı bağlı. Şimdi el kol bağlı olduğu zaman çaresizliği ifade ediyor değil mi? Elin kolun bağlı olması, bu Yunanca'daki karşılığı, çaresiz olduğunu bize gösteriyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bu çaresizlikten kurtuluşun birkaç tane yolu yok. Yani fiziksel anlamda çaresiz olan bir kişi bir takım maddi ihtiyaçları karşılanarak da değişik değişik yollarla o kişi çaresizliğinden kurtulabilir. Ama ruhsal anlamda çaresizlikten, günahın vermiş olduğu o çaresizlikten kurtulmanın tek bir yolu var, tek bir anahtarı var. O da Rab İsa Mesih'in aracılığıyla mümkün. Şimdi bakın kutsal kitapta ne diyor? Romalılar yazan mektubun 5. bölümde. Romalılar 5 ayet 6'da. Hemen başında ne diyor? Çok güzel aynı ifadeyi kullanıyor. Biz daha çaresizken. Bakın aynı ifade. Biz daha henüz çaresizken Mesih belirlenen zamanda öldü diyor. Biz daha henüz çaresizken. Şimdi bizi çaresiz bırakan neydi? Günahımız. Hemen 8. ayete bakın. 8. ayete bakın. Bizi çaresiz bırakan neyin olduğunu açıklıyor. Onu istersen hatun sen şey yapabileceğin bir zahmet. Romalılar 5'i açtın mı? Açıksa şeyden okuyabilirsin. Romalılar 5 8. ayet. O çaresizliği bize açıklıyor nereden geldiğini. Romalılar 5 ayet 8. Rahat rahat açabilirsin. Ben bekliyorum. Biz günahkarken. Bakın. Demek ki çaresiz günahkar. 6. ayette çaresizliğimiz ifade ediliyor. Ve 8. ayette çaresizliği ortaya çıkaran sonucu yani nedenini bize açıklıyor. Günah bizi çaresiz bir duruma getiriyor. Günahlarımız bizi güçten yoksun bırakıyor ve elimizden tutulacak bir duruma bizi getiriyor sevgili kardeşler. Onun için biz çaresizken günahlarımızdan dolayı güçten yoksunken Rabbimiz bizim için yeryüzüne geldi ve bizi o çaresizlikten, o tutsaklıktan bizi kurtardı, özgürlüğe kavuşturdu. Yine bakın Efesler 2. bölüm. Ayet 4 ve 5. ayetler. Ne diyor? Efesler 2, ayet 4 ve 5. İçerideki oksijen biraz fazlalaştıralım. Efesler 2, ayet 4 ve 5. Oku bakalım ne diyor.
Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu.
Evet. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan dolayı ölü olduğumuz halde. Demek ki fiziken ölü değildik. Öyle bir şey olsaydı kaybolan oğlu hatırlayın. Kaybolan oğulda oğul aklı başına geldiğinde, geriye döndüğünde baba ne dedi? Oğlum kaybolmuştu, bulundu. Ölüydü, yaşama döndü. Ölü müydü oğlum? Aa, ölü değildi. Ama ruhsal anlamda ölüydü. Neden? Babadan uzaklaşmıştı. Babayla ilişki bozulmuştu. İşte günah ne yapıyor? Bizi de Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Aramızdaki ilişki mesafeyi açıyor. İşte o açıdan dolayı ölüyken, günahın sonucu ruhsal açıdan ölüyken, hamdolsun ki Rabbimiz aracılığıyla sonsuz yaşamın sahibi olduk. Üşüdüğünüz zaman bana söylersiniz. Kapatın dersiniz. Tamam. Tamam. Tamam ama en azından bir oksijen aldık değil mi? En azından oksijen aldık sevgili kardeşler. Evet. Onun için bu nedenden dolayı değerli kardeşler, kutsal sözde çok iyi bilinen yine Romalılar 6. bölümde 23. ayette bize bu gerçek şöyle vurgulanıyor. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Demek ki günahlı, yani kurtulmamış günahlı. Bizler kurtulmuş günahlılarız. Bizler yine günahlıyız ama kurtulmuş günahlılar. Sonsuz yaşamın sahibi olmuş günahlılarız. Ama kurtulmamış bir günahlı, günahlı olduğunu, kendi kendine yetmeyeceğini bilip, çaresizliğini kabul ederek, Rabbe yaklaştığı zaman, çaresizliğini kabul edip, güçten yoksun olduğunu kabul edip, Rabbe yaklaştığı zaman, ona yöneldiği zaman, onun gücüne dayandığı zaman sonuç nedir? Çok kesin. Sonsuz yaşam. Hamdolsun. Eğer bende de öyle oldu, sizlerde de öyle oldu değil mi? Kurtulmuş kişiler olaraktan. Çaresizliğimi gördük. Çaresizliğimizi gördük. Güçten yoksun olduğumuzu fark ettik. Bana sorduklarında Recep öldükten sonra nereye gideceksin? Bugün sorun başka inanç içerisinde olan insanlara, Allah bilir derler. Ama güzel bir şey değil mi bizim biliyor olmamız? Hatun söyle bana. Gerçekten kardeşim. Birisi sana sorduğu zaman, dediğin zaman, ya hatun sen öldüğün zaman nereye gideceğini biliyor musun? Ve böyle o sıcak bir ifadeyle, evet ben biliyorum nereye gideceğimi. Ama daha önce biliyor muydun nereye gideceğini? Evet. Rab görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Ben çaresizliğimi gördüğümde, yoksulluğumu gördüğümde ruhsal anlamda Rab'be yaklaştığım zaman Rab ne yapıyor? Beni kucaklıyor ve iman aracılığıyla sonsuz yaşamın sahibi olmamı sağlıyor. Hamdolsun.
Yeniden dirilecekler diye öyle bir şey var mı?
Tabii. Tabii. Onu diriliş var tabii ki. Onu da aşağıda seninle konuşuruz Zeynep'ciğim. Oldu mu? Çok önemli bir konu o. Ölüm sonrası diriliş var mı? Keşke olmasa da, ben her zaman söylüyorum, diriliş olmasa ye iç keyfine bak, dünyanın altından gir üstünden çık, nasılsa gelmişim bir daha ölüp gideceğim, toprak olup gideceğim, ne yaşadığımı yaşayayım. Ama madalyonun öbür yüzü öyle değil. Eninde sonunda diyor ki, siz diyor Tanrı'nın yargısından kaçacağınızı zannediyorsunuz. Denizlerin dibine inseniz oradayım diyor. Göklerin bilmem neresine gitseniz oradayım. Kaçış yok. Eninde sonunda yargı kürsüsü önünde dikileceğiz. Ama biz imanlılar ödül için dikileceğiz. Yargılanmak için değil. Dikkat edin, bu çok önemli. Bizler ödül için yargı kürsüsü önünde dikileceğiz. Yargı için değil. Ama iman etmemiş olanlar günahın getirdiği ölüm yargısıyla yargılanacak. Ve diyor ki vahiy 2. bölümde, ya vahiy 21. bölümde ikinci ölümdür diyor. İkinci ölüm. Yani bir ölüm var, bir de ikinci ölüm var. Yargı sonrası. O ikinci ölümü iman edenler olaraktan görmeyeceğiz. Amin. Görmeyeceğiz. O değil. İyi olanlar, eğer bizi, iyiliklerimiz bizi kurtarmış olsaydı, Tanrı bizi ne için yarattı değerli kardeşler? Kötülük yapmak için yaratmadı. İyilik yapmak için yarattı. İyiliklerimizle insanlara hizmet etmemiz lazım. Ama iyilikler birer basamak değil Tanrı'ya götüren. Bizi eğer, ne diyor? Yeşaya güzel açıklıyor bunu. Diyor ki 59. bölümde yanılmıyorsam, en iyi işleriniz Allah'ın önünde kirli paçavralar gibidir. Ben diyorum ki benim en iyi işim Allah'ın önünde leş gibi kokuyorsa, kirli paçavrayı biliyor musunuz? Aslında orada çok affedersiniz bir şey, kullanılan sonra adet bezi diyor. Yani çok daha korkunç leş, çok çirkin. Benim en iyi işim Rabbin gözünde leş kokan bir şey. Eğer o leş kokan bez gibi ise, o zaman benim acaba kötü işlerim nasıl görünüyor? Onu ben anlatamam size. Onun için diyor, yine Efesler'de imanla lütufla kurtuldunuz. Bakın, iman ve lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Ve burası çok önemli, bakın. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir diyor. Bakın, demek ki iyi işler olsaydı o benden daha iyi iş yapıyor. Ben ondan daha, o benden daha iyi iş yapıyor. Ben yaptım. Ben başardım. Ben daha iyi yaparım. Ben daha iyi yaparım. Bir övünç olacak değil mi? İşte kimse övünmesin diye, o övünme olmasın diye Tanrı'nın bize sunduğu bir armağan. Bu armağan size verildiği zaman bunun fiyatı sorulmaz. Size hediye etsem bu saati, desem ki hacı al, doğum günün kutlu olsun, ben sana bunu hediye ediyorum. Sorar mısın bana bunun fiyatının kaç para olduğunu? Neden? Çünkü ben ödedim onun senin için. Tanrı da çarmıhta benim ödemem gereken borcu çarmıhta hayatıyla ödedi. Canıyla ödedi. İşte onun o kusursuz bedeninden akan kusursuz kan aracılığıyla Tanrı'yla barışmış olduk. Aramızdaki o mesafe kapanmış oldu ve sonsuz yaşamı sahip olduk. Bir şey mi söyleyeceksin hacım? Tamam. Onun için ben kurban kesmem lazım değil. Bu kadar önemli, bu kadar gerekli. Teşekkürler hacı, tamamladığın için. Evet, ama sadece bu değil dedik pratik olarak da. Zeynep'in bu tür soruları sorması çok doğal. Ona çok katılıyorum. Ben de zamanında çok soruyordum. Ama sevin Zeynep, inan övünmek açısından söylemiyorum. Benim bu sorularıma yanıt veren insanlar yoktu 1979 senesinde İzmir'deyken. Ama sen sevin ki hiç olmazsa dilim döndüğü oranda yanıt vermeye çalışıyorum. Çok güzel bir soru sordun. Aşağıda eğer fırsat bulursak ya da size yapacağımız ziyarette bunu biraz daha detaylı bir şekilde seninle paylaşırım. Evet, sadece bu değil sevgili kardeşler. Aynı zamanda Rabbimizin söylediği bu ilk sözler, Luka 4'teyiz biliyorsunuz. Luka 4. bölümde okuduğu ilk sözler aslında bize yeryüzünde olan sorumluluğumuzun ne olduğunu da açıklıyor değerli kardeşler. İlk sözler İsa'nın 61. bölümden, Yeşaya 61'in ilk ayetlerinde okuduğu sözler aynı zamanda da bizim yeryüzündeki sorumluluğumuzun ne olduğunu da kesinlikle geniş bir şekilde açıklıyor. Şimdi toplantılara katılmak önemli demiştik değil mi? Ve ikinci olaraktan dua etmenin önemli olduğunu söyledik. Ama bunun dışında ne dedik? Bir şey daha söyledik değil mi? Toplantılara katılmak ve duanın ötesinde bir şey daha, üçüncü bir nokta daha söylemiştik. İsa'da var olan ve bizlerde de var olan. Ha, bildiklerini başkalarına aktarmak. Şimdi bakın, çok çok basit. İsa, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İsa, Yeşaya 61'den okudu ayetleri. Okuduktan sonra kapattı, yerine oturdu. Böyle mi yaptı? Hayır. O 61'in içerisinde okuduğu ayetlerin içerisinde yer alan gerçeği diyor ki İsa okumayı bitirdi, arkasından da konuştu, konuşmaya başladı. Yani anlatmaya başladı. Yani açıklamaya başladı. Oradaki içeriği anlatmaya, paylaşmaya başladı. Demek ki bize de düşen sorumluluk ne? Kurtulduk. Amin. Oturmak değil. Kurtuluş haberini başkalarına paylaşmak, yaymak değerli kardeşler. Demek ki imanlar olaraktan iyi haberi müjdeleme görevi her birimiz için verilmiş bir görev. Sadece misyonerlerin görevi değil değerli kardeşler. Her birimizin görevi. Onun için bugün yeryüzünde de güçten yoksun, günahtan dolayı çaresiz insanlar var çevremizde. O insanların da kurtulmasını istiyor muyuz? Eğer o insanların da kurtulmasını istiyorsak iyi haberi kurtulmamış canlara da götürmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için çok sevdiğim ayet, yeri geldiğinde hep söylüyorum. 2. Korintoslar 5.18. Bunu da ezberleyin aslında. Ben onu çok sık kullandım burada bu ayeti. Biliyor musunuz bu ayet? 2. Korintoslar 5.18.
Senin ayetin
değil mi? Evet. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Ve ondan sonrası çok güzel. Barıştırma görevini bizlere verdi. Demek ki görev nedir? İyi haberi başkalarına ulaştırmak. Hangi oranda yapıyoruz? Onu siz kendinize sorabilirsiniz. Evet. Ve Rab İsa Mesih'in okuduğu ilk ayette geçen müjdeyi iletmek için diye kullandığı ifade içerisinde iletmek sözü de bence çok çok önemli. Bunun da Yunancası çok iyi, Almanca'da da zaten Evangelion diyorlar değil mi? Almanca'da Yunanca'dan gelen bir söz, Evangelizo diye bir söz kullanılıyor. Evet, bir haberi götürmek ya da getirmek anlamında. Evangelizo anlamının tam karşılığı bu. Bir haberi götürmek ya da getirmek. Ama buradaki nokta şu. Bu haberin içeriği çok önemli. Yani bu götürülen ya da getirilen haber, başkalarına ulaştırılan haberin içeriği, niteliği çok önemli. Sevinç getiren, insanda coşku yaratan, insanda esenlik yaratan bir haber. Evangelizo sözünün tam karşılığı bu değerli kardeşler. İnsanı neşelendiren, insanı memnun eden. Şimdi kurtuluş haberi bize ulaştırıldığında bizde bir sevinç yarattı. Bizlerde bir esenlik yarattı. Başlangıçta belki bir tepki göstermek durumunda olduk. Ama yavaş yavaş o haberin yüreğimizde nasıl esenlik yarattığını hepimiz burada rahat bir şekilde anlatabiliriz, paylaşabiliriz. Demek ki getirilen haber sıradan bir haber değildi. Örnek vererekten destekleyelim. Bir iki örnek vererekten. Örneğin Matta 9. bölümde bir felçlinin iyileştirilmesi olayı var. Matta 9. Bir felçli orada iyileştiriliyor. Ve Rabbimizin, İsa Mesih'in kullandığı bir ifade var orada. Orada 2. ayette, 9. bölümün 2. ayetinde oradaki felçliye dedi ki, cesur ol dedi, günahların bağışlandı. Şimdi bu cesur ol, günahların bağışlandı haberinden daha güzel bir şey olabilir mi değerli kardeşler? Ben size sormak istiyorum. Günahların bağışlandı dediğim zaman insanın yüreğinde nasıl bir hareket oluşuyor? Esenlik yönünde, huzur yönünde değil mi? Böyle sevinç yönünde bir hareket oluşuyor insan yüreğinde. Ve gerçekten de o felçliyle de aynı oldu. İsa cesur ol dedi. Günahların bağışlandı dediğinde ne oldu? Adam büyük bir sevinçle doldu, ayağa kalktı ve sevinç içerisinde evine gitti. Öyle okuyoruz. Demek ki bu haber o kişide sevinç yarattı. Evine gitmesini sağladı. Bir keresinde de değerli kardeşler Matta 14. bölümde öğrenciler fırtınaya yakalandıkları zaman onlara şöyle dedi su üstünde yürüyerekten, cesur olun, benim korkmayın. Şimdi düşünün, fırtına içerisinde tekne beşik gibi sallanıyor, su alıyor, büyük bir korku var. İsa onlara doğru yürüyor ve onları teselli ediyor. Diyor ki korkmayın, korkmayın, korkmayın diyor, cesur olun, benim diyor. O benim sözü, hani nasıl ki biz korktuğumuzda annemiz geldiğinde korkma oğlum, korkma kızım, bak benim yanındayım dediğinde ya da babamız gelip o sözlerle bizi teselli ettiğinde nasıl bir teselli oluyor yürekte? Ayrı bir huzur oluyor değil mi? İsa da onlara korkmayın, cesur olun benim dediğinde onların yüreğinde öyle bir sevinç oluştu ki, öyle bir cesaret oluştu ki, hatta Petrus su üstünde yürüme cesareti bile buldu. Öyle bir cesaret ki su üstünde bile Petrus'un yürümesini sağladı değerli kardeşler. Yuhanna 16. bölümde bir başka örnekte öğrencilerine dedi ki İsa ben artık ayrılacağım. Babamın yanına gireceğim, göğe gideceğim dediğinde öğrenciler onun içeriğini anlayamadıkları için telaş içerisine düştüler. Ve telaş içerisine düştüklerinde onları İsa rahatlatma ihtiyacı duydu. Hangi sözlerle onu rahatlattı? 33. ayete bakın.
Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.
Hamdolsun. Değil mi? Bunları size esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Bu sözler karşısında esenlik bulmamak mümkün mü değerli kardeşler? Demek ki eğer biz bir kişinin ardından gidiyorsak sıradan bir kişinin ardından gitmiyoruz. Ölümü yenmiş, yengi kazanmış, diri ve gerçekten de zafer elde etmiş bir komutanın arkasından gidiyoruz. Zafer kazanmış bir komutanın arkasından gitmek askerler için büyük bir güvencedir. Zafer kazanmış bir komutan arkasından birçok askeri çeker. Ama yenilmiş bir komutan arkasından askerleri çekemez. Ama bizim Rabbimiz ölümü yendi. Zafer elde etti. Yengi kazandı. Biz onun ardından gidiyoruz. Boş bir kişinin arkasından gitmiyoruz sevgili kardeşler. Onun için bizler de aynı şekilde, aynı içtenlikle Rabbimiz gibi kurtulmamış insanlara iyi haberi büyük bir coşkuyla vermemiz, paylaşmamız gerekiyor. Ve sonlara doğru geliyoruz. Yeşaya kitabının okuduğu ikinci gerçek neydi? İkinci gerçek, tutsakların serbest bırakılacağı ve körlerin gözleri açılacağı. Tutsakların serbest bırakılacağı ve körlerin gözlerinin açılacağı. Demek ki burada iman etmemiş kişilerin durumunu açıklayan iki söz var. Harika bir şekilde. Yani ben diyorum ki buradaki sözlerden daha başka sözler anımsamıyorum ben. Bu kadar güzel bir şekilde günahlı bir kişinin ne durumda olduğunu açıklayan. Birincisi tutsak ve kör. Şimdi düşündüğümüz zaman insan günahlı, günahın getirdiği ölüm yargısına tutsak mı? Bitti. İman etmemiş bir kişi ölüm yargısına tutsak. Kesinlikle yargılanacak. Ve günahtan dolayı yine günahlı ruhsal açıdan kör. Fiziksel görüyor ama ruhsal gözleri kör. Şimdi düşünün. Tutsak, tutuklu ve kör. Şimdi bu iki söze tam bir karşılık var. İki söz. Harika. Serbest bırakılmak, yani tutsaklığının karşılığı serbest bırakılmak ve körün karşılığı da gözlerinin açılması. Demek ki günahtan dolayı tutsak olan, kör olan bir kişi Rab İsa Mesih aracılığıyla serbest bırakılıyor. Günahın getirdiği ölüm yargısından özgürlüğe kavuşuyor ve ruhsal gözleri açılıyor. Bilmiyorum anımsıyor musunuz? Çok değerli, çok tanınmış bir kardeş. Daha önce kendisi ateistti. Tanrı'ya inanmayan bir kişiydi. 1700-1805 yıllarında yaşamış bir kişi. Eskilerden yaşamış bir kişi. Bu kişinin John Newton adında bu kişi birçok ilahiler yazdı. Bir tane ilahi var. Çok nadiren söylüyoruz biz burada ama Almanca'da da var, İngilizce'de de var ve Türkçe'de de var. Bu ruhsal açıdan kör olmayı bize çok güzel açıklıyor. Yüce lütuf sesi tatlı. Yani evet, Amazing Grace, doğru. İngilizce'de Amazing Grace. Bu kişi yazdığı bu ilahinin sözlerinde tam bunu açıklıyor. Yani günahlı kişinin, ruhsal açıdan kör olan kişinin iman sonucu neye sahip olduğunu açıklıyor. Bakın, diyor ki yüce lütuf sesi tatlı, suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı, kayıpken bulundum. Demek ki ruhsal açıdan kördü, günahlı olduğu için bu kişi ateisti. Allah'a inanmayan bir insandı. Daha sonra iman etti ve bu ilahiyi yazdı. Ve kendi sözleridir. Kör gözlerinin açıldığını, kayıpken Rab tarafından bulunduğunu açık bir dille ifade ediyor. Gerçekten bu ilahiyi aslında belki önümüzdeki hafta söyleriz. Gerçekten güzel bir ayrıcalığa sahip olduk Rab İsa Mesih'e sayesinde. Onun aracılığıyla değerli kardeşler. Demek ki ortaya çıkardığı sonucu görebiliyor musunuz? Müjdelenen haber, iyi haberin ortaya çıkardığı sonuç. Ne yapıyor? İki şey yapıyor değerli kardeşler. İman, imansız olan kişinin tutsaklıktan kurtuluşunu, ruhsal açıdan görüme kavuşmasını, ama iman eden kişiyi de aynı söz, paylaşılan iyi haber, Tanrı sözü kişiyi destekliyor, pekiştiriyor, güçlendirip ayağa kaldırıyor. Sizden ricam, lütfen pazar günleri okuduğunuz, hafta içerisinde okuduğunuz ayetleri, o ayetler aracılığıyla elde ettiğiniz kazanımları gelin burada paylaşın ve bizleri yüreklendirin, cesaretlendirin. Gerçekten, gerçekten Rabbin sözünün, diri sözünün iki yönü var. Son olaraktan bununla bitiriyorum. İki yönü var. Kurtulmamış canın ışığa kavuşmasını sağlıyor. Ve kurtulmuş canın da içinde bulunduğumuz bu çarpık düzen içerisinde ayakta dimdik, baston yutmuş gibi ayakta dimdik ve cesaretle yürümesini sağlıyor. Sorunlar, sıkıntılar karşısında sallansak da, aşağılara düşsek de yine bizi ayağa kaldıran, dimdik durmamızı sağlayan Rabbin değişmeyen ama değiştiren sözü. Yüreklerimizi eğelim. Rabbin bize verdiği bu güzel hazineyi, değerini, önemini bilelim. Sımsıkı sarılalım ve hafta içerisinde sadece pazar günleri değil ama hafta içerisinde de okuma gayreti içerisinde olalım ve o söze sımsıkı sarılalım. Sami yine her zamanki gibi duayla kapatır ama bir 20 saniye, 30 saniye yüreklerimizi Rabbin önünde eğelim sevgili kardeşler. İyi bir Rabbimiz var. Gerçekten elimizde olan söz de gerçek bir söz.